Her şeyi yaratan Allah'tır. Mutasyonu da yaratan Allah'tır. Doğayı da Allah yaratmıştır. Allah sadece ol der, oluverir diyor inşallah Kur'an'da. İnşallah. Sonsuz gücüyle yaratır Allah. Dolayısıyla bilimi her yönden bize, bakın, hem Allah'ın yarattığını hem Allah'ın her an yaratmaya devam ettiğini, kontrol ettiğini çok net olarak gösteriyor. Zaten detaylara indikçe detaylarda daha büyük ihtişam karşımıza çıkıyor. Filmimiz hazırsa?
Hazırım.
İnşallah.
Işıklı bakteriler. Dalgaların hareketiyle bakteriler ışık saçarlar. Denize taş atıldığında rahatsız olan ışıklı bakteriler tepki olarak parlak ışık yayarlar. Işıklı bakteriler rahatsız edildiklerinde ya da tehlike hissettiklerinde parlak ışık yayarlar. Bu canlılar Lucifer'in maddesi vesilesiyle soğuk ışık yayarlar. Zahmetli teknolojik yöntemlerle elde edilen soğuk ışığı üretmek bu bakteriler için çok kolaydır. Işıklı deniz analarının hareket etmek için kullandıkları 8 sıra küçük tüycük, hareketleriyle ortamdaki ışığı kırarak bu hayranlık uyandıran gökkuşağı renklerini oluşturur. Işıklı deniz anası kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkleri elde etmek için ortamdaki ışığı toplamayı, ayna sistemiyle ışığı kırarak değişik renkleri meydana getirmeyi ve bu renkleri birbiri ardınca belirli bir düzen içinde oluşturmayı bilir. Ayrıca bu gökkuşağı renklerinin meydana gelmesi için ışığın hangi açıda kırılacağını kendisini görenlerin bulunduğu noktaya göre hesaplar. Işıklı deniz anaları milyonlarca yıldır bu özelliklerini korumaktadır. Kambriyen dönemine ait 544 milyon yıllık bu ışıklı deniz anası fosili, deniz analarının var oldukları ilk andan itibaren tam ve eksiksiz bir biçimde ve mükemmel sistemlerle donatılmış olarak yaratıldıklarını gösteren yüz milyonlarca fosilden sadece biridir. Beyni olmayan, sadece gevşek bir sinir ağına sahip olan bu canlıların ışığın kırılma prensiplerinden haberdar olması, hassas açı hesaplamaları yapabilmesi ve bedenlerindeki bu sistemi kendilerini korumak için kullanabileceklerini bilmesi mümkün değildir. Bu hayranlık uyandıran özellikler tüm canlılar gibi deniz analarını da Allah'ın yarattığının ve onlarda böyle bir savunma sistemi var ettiğinin delillerindendir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.
Bu kimya bilgisi muhteşem bir bilgi. Değil mi? Lucifer'in diye bir maddenin kullanılması, ona uygun bir enzimin kullanılması ve ondan soğuk ışık elde edilmesi. Mesela şimdi herkesin kullandığı ampuller var. Ampuller en son teknolojiyle üretilen bizim ışık kaynaklarımız, değil mi? Günümüzde üretilen ampuller. Bakıyorsunuz ampullerin bu oranı, etkinliği %3 ışık üretiyor. %97 ısı üretiyor. Yani kimse ampulü tutamaz bile, böyle biraz ampul biraz yansın. O kadar sıcak oluyor ki, o kadar çok ısı üretiyor ki. Yani muazzam bir enerji kaybı var orada, değil mi? Bu bakterilere bakıyorsunuz. Bakterilerde hiç ısı yok. Tamamen ışık üretiyor. Muazzam bir etkinlikle. Ve burada bir kimyasal reaksiyon kullanıyor. Çok sakin. Bunu milyonlarca yıldır yapıyor böyle. Rahatsız edildiğinde hemen ışık yayıyor. Ama kendine zarar vermiyor. Çünkü ısı üretse proteinlerden ve lipidlerden meydana geldiği için o canlı anında ölürdü. Fakat mükemmel bir kimyasal reaksiyon yapacak proteinlere sahip. O proteinlerde DNA'sında en baştan itibaren kodlanmış olarak var. Fosillerde görüyoruz. Hiç canlılar değişmiyor. İlk baştan itibaren o ışık üreten canlılar, deniz anaları hepsi milyonlarca yıldır hiç değişmemiş. Ve mükemmel etkinlikle, yani bakın %100 etkinlikle soğuk ışık üretiyor. Ampulde %97'si ısı. İnsanın yani teknolojiye geldiği en son nokta.
Kesinlikle. Yani ampulü biz ısınmak için yakmıyoruz normalde.
Evet.
Aydınlık olsun diye yakıyoruz ama %97 boş yere enerji kaybı olmuş oluyor.
Kesinlikle. Oktar hocam, ampul demişken şimdi elektrik de tabii ki çok yakın bir zamanda icat oldu zaten. Bu daha doğrusu keşfedildi. Şimdi düşünüyoruz, yine deniz altında balıklar var. Elektrik üreten balıklar var. Yani Allah'ın yarattığı. Bunlarda bazıları 800 volta kadar, işte elektrik vatoz balıkları, bazı balıklar 8 volt akıma kadar elektrik üretebilen
insanı balıklar. İnsanı bile bayıltıyor. Evet.
Yani insanı bile bayıltıyor. O da kendi bir koruma şekli aslında. Yani Allah'ın vahyettiği kendi koruma biçimi. İşte köpek balıkları keza insanları görmek değil, sadece görmesi değil. Onu kendi gönderdiği akımla hissediyor. Yani konuşmana ya da onun gözükmene gerek kalmadan hissedebiliyor. Çok uzaklardan. Evet. Yani şöyle açıklayayım hatta. 3000 kilometre mesafe olan iki pilin bir akımı hissetmesi kadar hassas bir hassasiyette köpek balıkları insanları hissedebiliyor. Yani bu da kendi ürettiği bir şey mi acaba laboratuvarda, yoksa hani Allah'ın vahyettiği, evet, bir şey mi? Bunu zaten herkesin bilebileceği bir şey aslında.
Çok, evet, açık. Yani o sistemlerin onlara zarar vermemesi de mucize. Hem mükemmel, mesela bahsettin ya, o elektrik akımı üretiyor. 800 wattlık elektrik akımı. Bu çok büyük bir rakam. Hakikaten insanı bile rahatlıkla bayıltıyor. Zaten canları bayıltarak avlıyor o elektrik üreten balık. Ama ona zarar vermiyor bu. Yani üzerinde hatta şeyleri var, aküleri var. Akülerde elektriği üretiyor. Özel kas sistemleriyle üretiyor onu. Ve orada taşıyor. Bir canlıyla karşılaştığı zaman şöyle kanatlarını kapatıyor böyle. Muazzam bir akım meydana getiriyor. Felç ediyor onu, yakalıyor ondan sonra. Fakat ona hiçbir zarar vermiyor. Bu maşallah, muhteşem bir mucize yani, değil mi, inşallah? Evet. Böyle Allah bombardıman böceği yine aynı, evet, şekilde. Çok güçlü bir kimyasal silah üretiyor. Ayrı ayrı ulacıklarda tutuyor. Özel enzimleri var. Tam püskürteceği zaman bir yere getiriyor ama ısı izolasyonu var böyle. O genlerinde o proteinler yaratılmış en baştan itibaren. Isıya dayanıklı ve kendine hiç zarar vermeden püskürtüyor ki 100 derece bayağı çok ciddi yakıcı bir şey. İnsan vücudunda 100 derecelik bir sıvı üretebilir mi? Cayır cayır yanar, değil mi? Zaten bunu DNA'na da yapamazsın. Kendi vücudunda hiçbir kimyager böyle bir silah üretemez. Böyle bir silahı üretirken de kendine zarar vermeyecek sistemleri üretemez. Ama bombardıman böceği hiçbir aklı olmamasına rağmen en baştan itibaren bu sistemlere sahip. Tabii kimin aklı diye soruyoruz. Kesinlikle. Halik olan Allah. Halik her şeyin varlığı ve varlığı boyunca geçip göreceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden inşallah. Her şeyin i̇nşallah geçireceği bütün halleri de tespit ve tayin ediyor Allah. Evet. Ve yoktan var ediyor maşallah.
Maşallah. Bir de Allah'ın bedi sıfatı var değil mi? Mesela örneksiz yaratan. Deminden örnek verdik. Elektrik mesela daha yeni keşfedilen bir şey. Allah bu canlının hepsinde milyonlarca yıl önce mesela yaşayan bu canlılarda bu özellikleri beraber yaratıyor. Dün mesela konuşmuştuk yusufçuluk böceği. Değil mi? Ona örnek alarak helikopterler icat ediliyor, kesinlikle, keşfediliyor. Onun teknolojisi. Skos
helikopterleri.
Onun... Tabii. Sadece bir özelliği ama. Yusufçuluk'taki sadece yani yerden kalkış özelliği örnek alınıyor. Bütün özellikleri de değil. Bütün canlıları Allah örneksiz yaratmış. İnsanlar da onlardaki herhangi bir özelliği aldıkları anda zaten çok üstün bir teknolojiye ulaştıklarını görüyorlar hemen. Değil mi? Mesela yani kameralar yapılıyor. Gözün çalışma prensibini uyarlayarak daha göz kadar mükemmel olmasa da üstün bir teknoloji yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah bunların hepsini örneksiz bir şekilde bedi sıfatında olduğu gibi yaratmış. Ve tam da böyle olması gerektiği şekilde bütün canlılarda, bitkilerde, evrende tam bir uyum içerisinde bulunduğu ortama uygun ona özel bir şekilde yaratılmış hepsi.
İnşallah. Evet. Fatır sıfatı var yine Allah. Yaratan, icat eden sıfatı inşallah. Yani normalde biz şu anda dünya üzerinden de biraz önce de bahsettik. Mesela elektriği zaten canlılar milyonlarca senedir kullanıyorlar. Soğuk ışık teknoloji deseniz bu da askeriyede kullanılmaya başlandı yeni. Yine canlılara örnek alınarak yapıldı. Ondan sonra başka teknolojilere bakıyoruz. İşte şoklama teknolojisi mesela biraz önce bahsettik. Yine o canlılara örnek alınarak yapılıyor. Yani insanlar ne bulsa mutlaka bir canlı örnek alıyor veyahut da bir sisteme örnek alıyor. Canlılardaki herhangi bir sisteme örnek alarak yapıyor. Ama Allah örnek edinmeksizin, yani sıfırdan hiçbir şeyi örnek edinmeden icat ediyor ve yaratıyor inşallah. Yani biz mesela uçuşla ilgili baktığımız zaman işte Yusufçuklara o aerodinamik yapısı olsun, işte bütün başka özellikleri olsun, tam uçmaya ve manevraya yönelik bir yapısı var. İşte mesela büyük kuşlara bakıyoruz, çok fazla kanat çırpmadan uçan kuşlara. Ona örnek alarak mesela planör tarzı veyahut da yol yük taşımak için kullanılan uçaklar yapılıyor, geniş kanatlı. Veyahut da mesela arı kuşu var, çok hızlı kanat çırpıyor ve çok iyi manevra yapıyor. Mesela o örnek alınarak daha küçük ve manevraya yönelik uçaklar veyahut da helikopterler yapılabiliyor. Ya yani insanlar ne olsa mutlaka doğayı taklit ediyorlar. Hiçbir şekilde kendileri sıfırdan bir şey oturup icat etmiyorlar. Evet. Biyomimetik zaten bunun bilimi şu anda acayip bir şekilde gelişmeye başladı. Dünya çapında artık üniversitelerde bölüm olmaya başladı biyomimetik. Ama Allah yaratan ve icat eden, yani kimseye örnek almıyor. Evet. Kendisi sıfırdan ol demesiyle yaratıyor.
Böyle yani aslında bilim adamı olup da bilimle uğraşıp da bir insan Allah'a inanmaması mümkün değil. Nitekim tarihteki bilim adamlarına baktığımızda hep iman ettiklerini görüyoruz. Evet. Hem Müslüman bilim adamları var, modern bilimlerin kurucusu olmuşlar. İbn Sina gibi, İbn Heyzem gibi, Elkindi gibi. Batılı bilim adamları da böyle. Mesela Galileo diyor ki, tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor. Yani baktığı zaman o dengelere, değil mi, bir bilim adamı veya Johannes Kepler var, astronomi biliminin kurucularından. Diyor ki, tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Yani bilim adamı diyor, din adamlarıyız biz diyor. Yüce Allah'ın din adamlarıyız diyor, bilim adamı olarak diyor. Ne Isaac Newton diyor ki, Allah sonsuz ve mutlaktır, gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Tarihin en büyük fizikçilerinden birisi. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir, bakın her şeyi yönetir diyor. Başıboş hiçbir şey yoktur. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir, o sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir, her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz diyor. Günümüz bilim adamları da, bakın Stephen Hawking diyor ki, bu en büyük fizikçilerden kabul edilen Stephen Hawking, benim bilim yoluyla ve içimdeki güçlerle bulduğum Allah mutlak yaratandır. Tek yaratan, ortağı ve benzeri olmayan her şeyin üstünde bir tekillik. Benim Allah'ım sizin beyinlerinizdeki sahte tanrıları, yani üçleme inancını da yaratandır. Fizik kuralları Allah'ın evrenin yaratılışını bize anlattığı bir dildir diyor. Antoni Flew de biliyorsunuz yakında 2004 yılında özür diledi insanlardan. En ünlü ateistiydi 20. yüzyılın. Evrimi savundu bütün hayatı boyunca. Ya dedi, evrimle ulaşmış olamaz dedi. Allah'ın yarattığı çok açık dedi. DNA'yı ben de insanlardan özür diliyorum efendim.
DNA'yı gördükten sonra özellikle.
Evet. Tabii hocamızın kitapları da gitmişti 2004 yılında. Evet. O dahil olmak üzere hepsine gitmişti inşallah. Peki evrimciler niye evrimi savunuyor? Aslında samimi evrimci yoktur. Çünkü yani evrimcileri konuşturduğunuz zaman böyle abuk sabuk garip şeyler söylüyorlar. Yani onlar inanmıyor söylediklerine. Yani sırf o Darwinizmi bir din olarak kabul ettikleri için onu korumak adına doğru olmadığını bile bile. Mesela bakın bir örnek verelim şimdi. Bu Sansürsüz programında çıkan Ender Helvacıoğlu, hayatın başlangıcı ile ilgili basit bir soru soruluyor. Yiğit Bulut diyor ki, hayatın başlangıcını açıklar mısınız diyor. Değil mi? Evrimci ya da herhangi bir bilim adamının net delil göstermesi lazım. Fosil kayıtlarında hayat nasıl başladı? Ne şekilde canlılar ortaya çıktı? Bakın ne diyor?
Söyle, can nasıl başlıyor onu söyleyin. İlk can başlangıcıyla ilgili an mı? Nasıl? Ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii arzu edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Çeşitli deneyler var diye başlıyor. Zannediyorsunuz ki hakikaten deneylerle evet, bir şey...
Gerçekten bir şey varmış gibi.
Bir şey varmış gibi. Zaten kendinden emin bir şekilde güldü.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten.
Kitabımızda da onu şey yaptık.
Şey yaptık.
Onda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet.
Bu doğru değil. Yani bilimsel deliller, bir kere fosil kayıtlarına bakarız biz. Canlılığın nasıl başladığını fosil kayıtlarından görebiliriz. Zaten başka bir yerden göremeyiz. Çünkü o dönemde kimse yaşamadığı için. Ancak fosil kayıtlar, mesela bu bir fosildir. Bakın elimizle dokunuyoruz, tutuyoruz. Bunun yaşını ölçüyoruz bilimsel olarak. Bakıyoruz işte 100 milyon yıllık bir balık. Günümüzdeki haline bakıyoruz, hiç değişmemiş. Bu balık demek ki nasıl ortaya çıkmış diyoruz 100 milyon yıl önce. Tıpkı bugünkü halinde olduğu gibi mükemmel ve eksiksiz olarak ortaya çıkmış diyoruz.
Keza hocam yine istiridye örneği var burada.
Evet, istiridye de mesela evet, değil mi? Evet. 206 milyon yıllık evet, yanlış hatırlamıyorsam. Acaba. Günümüzdeki halinin aynısı. Bu bir fosil. Aynısı. Bak bu bilimsel bir kanıt. İstiridyenin nasıl ortaya çıktığını gösteriyor bize.
Canlı nasıl? Aynı şekilde istiridye örneği var.
Aa, var.
Hiç bozulmadan.
Şimdi canlının nasıl ortaya çıktığına bakmak için biz Enler Elvacıoğlu'nun dedikleri kesinlikle doğru diyor. Bilim bunu bilmiyor diyor. Bilim bunu biliyor. Paleontoloji bilimi biliyor bunu. Bakıyoruz canlılık nasıl başlamış. 3,5 milyar yıl önce bir bakteri hücresinin, siyanobakteri denen, Avustralya'nın Chert bölgesinde ortaya çıktı ki bunu Nature dergisi, bilimsel dergiler yayınladı. İki ihtimal var. Ya Enler Elvacıoğlu'nun bundan haberi yok ya da haberi var ama saklıyor. Umarız bilmiyordur. O daha iyi. Bakıyoruz 3,5 milyar yıl önce bakteri hücresi birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Neyi gösteriyor bu bize? Hayatın nasıl başladığını gösteriyor. Demek ki hayat nasıl başlamış? Mükemmel, eksiksiz, birdenbire Allah'ın ol demesini yaratmasıyla başlamış. Çünkü hücre zaten bilimsel olarak ve mantıken eksik olarak yaşayamıyor. Yani en ufak bir eksikliği, bir tane proteini, bir tek hücre de öyle on binlerce proteinden ne sahip. Siyanobakteri de öyle. Fotosentez yapabiliyor. Ve günümüzde de var siyanobakteriler. Oksijen üretiyorlar fotosentez yaparak. 3,5 milyar yıldır hiç değişmemişler. Ve 3,5 milyar yıl önceki siyanobakteri bugünkünün tıpatıp aynısı. Fotosentez yapan bir siyanobakteri. Mükemmel ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Bu bize hayatın nasıl başladığını, Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Bu bilimsel kanıt. Evet. Taş gibi kanıt. Zaten taş gibi. Fosil yani. Adı üstünde. Şimdi bakalım Enler Elvacıoğlu neler diyecek?
Yani orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim? Yani
bakın nereden bileceğim yani diyor. Zaten biraz önce ne diyordu? Bu konuda yapımı çeşitli deneyler var diyor. Biz bunu kitabımızda şey yaptık diyordu. Sonra nereden bileceğim ya diyor birdenbire.
Bilimde nereden bileceğim evet. Gibi bir
sıkıştı
şey
çünkü onun için. Neden? Bilimsel kanıt istedi ona. Değil mi? Darwinizm şeyden. Orada hemen nereden bileceğime döndü olay. Devam edelim.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün...
Ne oldu? Birden bir kere bilmediğim bir şey değil. Önce biliyorum dedi, şimdi bilmediğim bir şey değil'e döndü. Dur bakalım neler diyecek.
Evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu. Zaten de bir şey olmadı. Nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu an.
Bakın eğer bilim yapıyorsanız diyor, hayır diyor. Doğru. Yani her söylediği yanlış diye bir şey yok Enler Elvacıoğlu'nun. Bilim yapıyorsanız diyor. Hayır diyor o da. Yani çok samimi bir şekilde. Çünkü Darwinizm bir bilim değil. Evet. Darwinizm batıl bir din. Yani nasıl haşa bazı insanlar tahtadan putlara tapıyorlar. Kur'an'da örnekleri var bunun. Bu peygamberimiz dönemindeki Kabe'de putlara tapıyorlar. Bugün hala güneşe tapanlar olduğunu biliyoruz. Haşa. Değil mi? Onlar da Darwinizmi bir din olarak kabul etmişler. Yani Enler Elvacıoğlu'nun şahsı için konuşmuyorum da genel olarak öyle bir takım insanlar var. Bir din olarak kabul ediyorlar, öyle savunuyorlar. Yani onun bilimle alakası yok. Zaten Enler Elvacıoğlu da söylüyor. Bilim yapıyorsanız diyor, hayır diyor. Bu bilimle alakası yok. Çünkü bilim kanıt var, bakın bahsetmiyor ondan. Umarız bilmiyordur yani, onu duymamıştır. Nature dergisinde her yerde yayınlanan bu fosillerden, herkesin bildiği bu fosillerden haberi yoktur.
Şu anda, şu noktada... 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilinmiyor. Ben size şunu sorayım, kaç yaşındasınız?
Evet. Yani işte Darwinizm durumu bu. Yani bilimle alakası yok. Bundan dolayı zaten kimsenin yani bu örnekte şu aslında şunun için verdik bu örneği. Türkiye'nin tanınmış evrimcilerinden Enler Elvacıoğlu. Samimi olarak o da inanmıyor Darwinizme. Çünkü bakın bir öyle diyor bir böyle diyor. Samimi inanan biri bir şey samimi olarak savunur. Hatasını gösterdiğinizde hemen değiştirir. Kabul eder değil mi? Bilimsel bir delil getirdiğinizde. Şimdi bilimsel delilleri saklıyor. Bilmiyor da olabilir. Fakat laf değiştiriyor. Yani bilim bunu bilmiyor diyor. Sonra nereden bileyim diyor. Bilim bilemem diyor. 2 kere 2, 4 gibi diyor. Biliyoruz diyor. Kitaba yazdık diyor. Deneyler var diyor. Nereden deneyler? Hakikaten deneyler var. Yaptıkları hep hayatın yaratıldığını kanıtlıyor. Hı. Yaptıkları deneyler. Mesela Miller deneyi var. 1950'li yıllarda Chicago Üniversitesi'nde yapıyor Stanley Miller'la Urey'in yaptığı bir deney. Orada kontrollü bir ortamda amino asitlerin nasıl elde edildiğini gösterdiler. Hakikaten amino asitlerden birkaç tanesi ortaya çıktı ama kullandıkları gazların sonradan ilk atmosferde olmayan gazlar olduğunu kendileri itiraf ettiler. Özel olarak oksijen kullanmadılar amino asitler ortaya çıksın diye. Biz bugün biliyoruz 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında oksitlenmiş demir ve uranyum var. Demek ki 3,5 milyar yıl önce oksijen vardı. Oksijen kullansalardı o deneyde amino asit elde edemiyorlardı. Bunu bildikleri için kullanmamışlar. Ama çok büyük bir açmazdalar. Oksijen olmasa atmosferde biliyoruz ki ozon tabakası olmuyor. Yine olmuyor. Ultraviyole bu sefer öldürücü oluyor. Yine amino asit elde edilmiyor. Canlılık olmuyor hiçbir şekilde. Canlı proteinleri ve hücreleri derhal parçalıyor ultraviyole. Ozon tabakası olmadığında. Organik asitler oluşuyor. Derhal reaksiyona girip amino asitleri parçalayacaklar o deneyde. Hemen amino asitleri, oluşan amino asitleri alıp bir özel soğuk tuzak dedikleri bir düzenekle izole ediyorlar ortamdan. Böyle bir şey zaten doğada da yok. Yani en baştan itibaren çöküyor. Zaten kendi itirafları var. Ya diyor, kullandığımız gazlar gerçekçi değildi diyor. Miller söylüyor zaten o deneyin gerçekçi olmadığını. Yani o deneyler bize hayatın tesadüfen başlayamayacağını, evrimleşemeyeceğini net olarak kanıtladı.
Evet.
Söylediği deneyler. Evet. Fox deneyi var ve bir de Panaparaman'ın yaptığı deneyler var. Hepsi aynı şekilde. Amino asitlerin bile tesadüfen oluşamadığını bugün biliyoruz. Çünkü başka proteinlerin önceden var olması gerekiyor. Hem amino asitlerin hem proteinlerin olması için 100 tane protein önceden var olacak. Protein fabrikası, DNA, bütün o düzenekler. O da yetmiyor. Bunun kontrollü bir hücre içinde olması gerekiyor. Bütün organelleri mükemmel ve eksiksiz olan. Yani bir canlı hücresi bir proteinden önce var olacak ki protein sentezlenebilsin. Tersi olmuyor. Yani önce proteinler sonra hücre olamıyor evrimin iddia ettiği gibi. Önce canlı hücresi sonra proteini sentezleyebiliyor. Bu da yaratılış işte inşallah.
Proteinle ilgili bir video var aslında. Onu da izleyebiliriz arkadaşlar hazırlarlarsa. Yani zaten o protein konusu tek başına canlılığı kesinlikle daha ilk etapta kendi kendine oluşamayacağını net bir şekilde gösteriyor. Yani
evet.
Amino asit zaten hani doktor hocam anlattı. Amino asit bir canlılık da değil. Yani amino asit biz trilyonlarca amino asit verelim hadi yani oluştu farz edelim. Bir şeyin içerisinde koysunlar. Hocamız hatta hazır protein verelim diyor. Yani bir varilin içerisinde koyalım. İşte milyonlarca yıl üzerinde başında bekleyelim. İsterse ısı versinler, isterse yıldırım elektrik ne verirlerse versinler. İçinden hiçbir şekilde o mükemmel hücre, o kuşlar, balıklar, en sonunda profesörler, atomu inceleyen profesörler çıkmaz hiçbir şekilde. Ve Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Videosu var onun. Kesinlikle hazırsa da izleyebiliriz.
Zaten yani en güzel örneği hocam, doktor hocam da hep söyler. Proteinin oluşması için bilimsel bir gerçek, ispatlanmış bir şey, başka proteinlere ihtiyaç var. Bu nereden geldi? Demek ki protein var oldu, yaratıldı ve diğer proteinlerle birleşti. Başka protein olması için mutlaka protein evet. olması evet. gerekiyor.
Ya hayret bir şey. Bunu aslında bilen bilim adamları var. Yani değil mi? Genetikçiler, moleküler biyologlar bunun böyle olduğunu biliyorlar. Bunu dünya çapında ortaya çıkartan hocamız oldu. Allah ona nasip etti. Yani üstün ahlakıyla, samimiyetiyle maşallah çıkıp ya dedi protein olması için dedi başka proteinler gerekiyor dedi. Bunu örtbas ediyorlar. Yani Darwinistlerin hiçbiri samimi değil. Kendi şeyine de inanmıyor. Ve gerçekleri saklıyorlar. Yani samimi bir Darwinist olamaz zaten. Hücreyi bilen biri, hücrenin içinde olan biteni bilen biri. Hatta bilim adamı olmasına gerek yok. Etrafına bakan biri tesadüfen olamadığını zaten bilir. Samimi ateist olmaz demişti hocamız. Hakikaten Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde diyor. Yani her İnkarcının vicdanında mutlaka Allah'ın yarattığını bilir. Bilinçaltında ve vicdanında Allah'ın yarattığını bilir. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani sırf Allah'ın var olduğunu haşa inkar edebilmek adına bunu yaptıklarını bildiriyor. Evet. Bu da bu Allah'ın yaratma mucizesi. Yani normalde aklı başında bir insanın Allah'ın yarattığını kabul etmemesi mümkün değil. Ama Allah'ın mucizesi olarak var böyle insanlar. İnşallah.
Ayet okuyorum inşallah. Ali İmran suresi 151. ayette Allah Şeytan Allah'a sınırım. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız buyuruyor Allah. Yani küfür için ve müşrik sistemi için Allah hiçbir delil indirmediğini belirtiyor. İnşallah. Bir de bu canlılardaki mükemmellik hani bazen şey diyorlar. İşte canlılar mükemmel değil. İşte evrenin durumu keşmekeş gibi böyle iddiaları olabiliyor. Şimdi biz canlılarda mesela en ufak bir aksaklık olduğu zaman biraz önce de bahsettik. Tamamen yapısı değişiyor, tamamen bozulmaya uğruyor. Zaten buradan anlıyoruz biz mükemmel olduğunu.
Evet,
yani normalde en ufak bir değişiklikte bozulmaya uğramasa zaten anlayamayız ki mükemmel olduğunu. O zaman hep böyle düzgün olur. Biz de hep o şekilde olduğunu zannederiz ve mükemmel diye bir kavram da olmaz o zaman.
Tabii ki. Tamam. Zaten insanın yapısında da bir hücrenin içinde bir tane DNA molekülü yerleştirilmiş ve içinde 3,5 milyar farklı bilgi var. Yani bunlardan bir tanesi bile bu harf diziliminde bir tanesi bile yer değiştirse değil mi hocam çok büyük aksaklıklar meydana geliyor insan vücudunda.
Evet.
Yani yararlı gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Evet. En ufak bir harf değişimi 3,5 milyar hücrede 3,5 milyar farklı bilgide bir tanesinin değişmesi bile çok büyük zararları yol açıyor.
Evet. Yani %1 oranında sessiz oluyor mutasyonlar. %99'u zararlı. Artık bilim bunu defalarca kanıtladı. Onun için Darwin'se sorduklarına zaten cevap veremiyor. 20 saniye havaya bakıyor. Evet. İnsan bir tane gösteremez mi Darwin'si gerçek olsa? Dünyanın bir numaralı evrimcisi. Onun üzerinde kitap yazmış. Bu mutasyonların neden faydalı olduğunu, evrimin nasıl olduğunu anlatmak için. Biri çıkıp da bir tane soru soruyor. Savunması da nasıl biliyor musunuz? Savunması var. Skeptik sitesinde çıkıyor. Mesela diyorlar ya, o işte tuzağa düşürüldü, öyle değil, o soru, o soru. Alakası yok. Zaten Dawkins o sorunun sorulduğunu kabul ediyor. Ve diyor ki, ben diyor sorunun diyor bir yaratılışı tarafından sorulduğunu anladım diyor. Yani? Ha, o zaman tamam diyeceğiz biz de. Yani cevap veremiyor. Sen kimin sorduğunu ne önemi var yani, değil mi? O soru soruldu mu? Yani. Senin eğer faydalı mutasyon olsa zaten milyon tane önüne atarsın. Ha, sen faydalı mutasyon mu istiyorsun dersin? 1, 2, 3, 4, 5 sayarsın değil mi? Yok. Yani 20 saniye zaten bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor böyle. Evet. Yani tabii bu şunu gösteriyor. Hiçbir Darwin'e samimi değil. Zaten kitaplarını okuduğunuzda bu çok ilginç. Hepsinin mutlaka itirafı var. Darwin de itiraf ediyor evrimin olmadığını. Dawkins de itiraf ediyor. Stephen Jay Gould, Niles Eldridge. Bütün evrimciler evrimin neden olamadığını kitaplarında bir paragraf bile olsa anlatıyorlar. Mesela Ali Demirsoy'un örneği değil mi? Protein oluşmasının imkansızlığını. Protein oluşamıyorsa trilyonlarca proteinin yaptığı milyonlarca tür canlı nasıl oluşsun? Bakın bir protein için diyor, maymun diyor, daktilonun başına geçip diyor, tuşlara basacak diyor, klavyedeki tuşlara basacak diyor, insanlık tarihini diyor, yani Çin'in tarihini, Osmanlı tarihini, Bizans tarihi, Sümerler, Uygurlar, Hititler, maymun en baştan itibaren yazacak ve hiç hata yapmayacak, eksiksiz yazacak. Bunun gibi bir ihtimaldir diyor, yani olamaz diyor. Aslında bu kadar uzun cümle kurmasına gerek de yok. İmkansızdır dese bir kelimeyle değil mi? Orada maymun daktilo başı senaryolar yazmış, öyle gerek de yok ona. Ama diyor, ben öbür ihtimali kabul edemem diyor, olmadı. Evet. Bu bilim adamı değil. Bilim adamı öyle bakar delillere, deliller neyi gösteriyorsa onu kabul eder. Bilim adamı bir ön yargıyla böyle materyalizm adına ortaya çıkmaz. Bu materyalist felsefedir. De o zaman ben materyalizmi savunuyorum de, inanmıyorum de. Ama bilim apayrı yani, bilim orada çünkü... Mesela fosilleri alıyorlar, saklıyorlar. Bu şimdi bilim adamlığı değil ki bu. Bu film adamlığı bile değil. Yani bu sahtekarlık. Bir de çarpıtıyorlar. Yani olmadık sahte fosiller ortaya çıkartıyorlar. Sahte çizimler yapıyorlar. İşte elhamdülillah. Yani fazla uzatma lafı yok, gerek yok. Hocamız yerle bir etti bunların böyle. Bir çekti çarşafı, hepsi çıktı ortaya böyle ne yaptıklarını, sahtekarlık yaptıkları. Hepsi özür diletiyor şimdi. Mesela idare diye ortaya çıktılar. Anında hocamız, yani 1-2 ay içerisinde, bakın New York Times, BBC, hepsinin özrü var. Birazdan hazırlayayım gösterelim. Özür diletti. Dünyanın 8. harikasını bulduk, insanın atasını bulduk diyen New York Times, pardon dedi, insanın atası falan değilmiş dedi. Niye dedi? Hocamız var çünkü de onun için. Meydan boştu daha önce. Hemen lemur olduğunu kanıtladı hocamız. Yan yana koydu lemurla o fosili. Ya, eksiksiz bir fosil bulmuşlar bir de. Koskoca kuyruğu var yani, insaf yani. İnsan sahtekarlık yaparken de sahtekarlığı bile yapamıyorlar. Böyle koskoca lemur fosilini insan 8. harikası diye. İşte Habertürk haber yaptı, Doğan Medya Grubu haber yaptı, hepsi haber yaptı. Özür diletti. BBC de özür diledi. Dünya medyası özür diledi. Arkasından Ardi şey etmeye çalıştılar böyle. Ardi diye 94 yılında buldukları. Yani insan 94 yılında buldukları, 96 yılında galiba da. Neyse işte 16 sene bekler mi bir fosil için? Değil mi? Belli ki orada bir sahtekarlık yine peşindeler. Maymun Bonobo, hocamız Bonobo'nun fotoğrafını çıkarttı canlı yayınlarda. İzleyenlerimiz hatırlayacaklardır böyle gülen Bonobo. Hemen özür dilediler.
Evet.
İşte artık böyle. Özür dileyecekler inşallah öyle. Çıkış da yapamıyorlar. Yeni evet. Bir şey de söyleyemiyorlar. En son uzaylılara zaten.
Yani halkın gözüne baka baka bir de böyle hani çocuk kandırır gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Çok kelime oyunları yapıyorlar. Mesela diyorlar ki işte bilim herhangi bir dine mensup değildir diyorlar. Peki ne olacak diye sorduğumuzda birim materyalisttir diyorlar. Yani binlerce sene öncesine ait bir pagan dinine mensup olacağını söylüyorlar. Yani dine mensup değildir diyorlar. Ya demek ki diyoruz ki hani tarafsız bir şekilde bakılması gerekiyormuş gibi bir izlenim oluşturuyorlar. Sonra diyorlar ki bilim materyalisttir. Materyalizm dediğin şey zaten binlerce sene öncesine ait bir pagan felsefesi. Ve şu anda bilimin tamamen yıktığı bir felsefe. Her açıdan yıktığı bir felsefe. Bir de o biraz önce mesela Dawkins'ten bahsettik. Orada soruyu soran kişi de gerçekten Dawkins'i tuzağa düşürecek şekilde değil de hani böyle akılcı bir şekilde soruyor. Sorduğu soru mesela yararlı mutasyon sorusunu şöyle soruyor. DNA'da o canlıya faydalı ek bir bilgi getiren mutasyon var mı diye soruyor. Gerçekten de hani bu sorunun bu şekilde sorulması lazım. Çünkü evrimcilere faydalı mutasyon var mı deyince aa tabii var deyip böyle birden acayip açıklamalar yapmaya başlıyor. İşte bir mutasyon olur mesela mesela anemi hastalığına yakalanır. İşte kişi ölümcül bir sürece girer. Oksijen taşıma, özellikle hemoglobinin yapısı tamamen bozulur. Oksijen taşıma kapasitesi düşer. Yani kişi artık böyle hastaneye bağımlı bir şekilde yaşamaya başlar. Hastane olmasa da zaten öleceği bir sürece girmiş oluyor. Ama ne olur diyor, işte hemoglobinin yapısı değiştiği için sıtma virüsü gelip hemoglobine yapışamaz. O kişi de mesela sıtma olmaz diyor. Demek ki bu mutasyon faydalı diyor. Yani şu açıklamayı çocuğa detaylı bir şekilde anlatsanız, 5 yaşındaki bir çocuğa gerçekten güler yani şöyle bir açıklamaya. Ama oradaki kişi gerçekten akılcı bir şekilde soruyor. Yani buna bu tarz bir açıklamaya mahal vermeyecek şekilde DNA'ya yeni, ek ve yararlı bilgi getiren bir mutasyon örneği var mı diye soruyor. Dolayısıyla Dawkins'in 17 saniye havaya bakması da normal yani. Hiç böyle bir şeye ait bir cevap yok.
Evet.
Videomuz
evet.
Da hazırmış zannediyorum. Onu izleyebiliriz.
Evrimcilerin iddiası canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğudur. Yanlış. Çünkü 1. Proteinleri enzimler oluşturur. Ancak enzimlerin kendileri de proteindir. Yani bir proteinin oluşması için proteinlerin önceden var olması gereklidir. 2. Tek bir proteinin oluşması için yaklaşık 100 farklı enzimin aynı anda var olması gerekir. Bu enzimleri de DNA üretir. Ancak DNA'nın kopyalanması için de protein gereklidir. Yani proteinin oluşması için DNA'nın zaten var olması gerekir. 3. Canlılığın oluşması için DNA ve proteinlerin aynı anda bir arada bulunmaları şarttır. Biri diğerinden önce oluşamaz. 4. Protein oluşumu için hücrenin tüm organelleriyle tam olarak var olması gerekir. Proteinler ancak hücre içindeki belirli ısı ve pH derecesinde sentezlenebilirler. Yani hücreyi oluşturan proteinlerin oluşması için hücrenin tüm özellikleriyle zaten var olması gerekir. 5. Bir proteinin tesadüflerle oluşma ihtimali sıfırdır. Sonuç. Darwinistlerin ilkel çorbada ilk protein tesadüfen oluştu iddiası tamamen bilim dışıdır.
Maşallah yani bu bilimsel gerçekleri ilk defa hocamız dünya çapında söyledi ve bitirdi evrim. Yani bu çok güçlü bir delil. En güçlü delil hiç kimse bilmiyordu. Ben bilmiyordum açıkçası, samimi olarak itiraf ediyorum. Dünyanın en iyi okullarında okudum, en iyi üniversitelerinde. Yani bu şekilde bir açıklamayı, evrimin bu kadar net çürüdüğünü hakikaten bilmiyordum. Hocamızdan öğrendim, Allah razı olsun. Ki hocamız yani genetik eğitimi de almamış, moleküler biyoloji de almamış ama bütün dünya çapında bilimsel delillerle Darwinizmi yerle bir etti maşallah.
Maşallah.
Ve Allah ona nasip etti. Allah razı olsun. Ya biz de ondan öğrendik. Yani hakikaten ben bütün bildiklerimi Kur'an'dan, hadislerden ve hocamdan öğrendim. Sen de öyle değil mi Enver tabii hocam? De. Akın hocam sen de öyle. Furkan hocam da. Yani hocamızın vesilesiyle biz bunu dünyada evrimin olmadığını, her yerde bir propaganda vardı. Beyin yıkanıyordu. Yani ben Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyordum ama evrim böyle yani üniversitede bize anlatılıyordu böyle. Tıp fakültesi kitaplarında, yok lise kitaplarında, her yerde bir yerde karşına çıkıyor zaten böyle televizyonlarda, gazetelerde. Proteinlerin yani ben proteinlerin yapısını biliyordum ama proteinlerin tesadüfen olamayacağını hakikaten hocamızdan öğrendim böyle bu şekilde. Yani çok yani çok bilimsel ve mantıklı.
Evet.
Ama öyle bir hipnoz etkisi var ki yani dünya çapında böyle hocamız öğretti bütün dünyaya, Allah razı olsun, ve bitirdi Darwinizmi. Yani bu zaten şu anlatım, yani başka hiçbir şeye gerek yok. Bir protein olması için bakın başka proteinler, DNA ve bütün hücrenin var olması gerekiyor. Bitti zaten yani bu, artık bundan sonra başka bir konuya gerek yok inşallah. İnşallah. İnşallah.
Yani bu da zaten bir hikmetli bir anlatımın neticesinde oluyor. Yani hocamızın olayları, konuları, bilgileri değerlendirmesinin hikmetli anlatımla alakası var. Ve hikmeti Allah Kur'an'da övüyor inşallah. Bakara suresi 269. ayette. Şeytan Allah'a sığınırım. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir buyuruyor
Allah inşallah.
Evet. Bir aramız var mı sana diyorum.
Evet. Bir kısa bir aradan sonra
tekrar devam edeceğiz.
İnşallah.
Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet.
Evet. Hocam. Biraz önce idareden bahsetmiştik. Hocamızın nasıl özür dilettiğini. Şimdi onunla ilgili haberleri hatırlayalım tekrar. Bu akşam gazetesinde çıkan bir haber. Evrimdeki kayıp halka bulundu diyor bakın. Üstte de bulunan fosilin resmini görüyorsunuz. Normal bildiğimiz soyu tükenmiş bir lemur fosili bu. Madagaskar maymunu, kuyruklu maymun. Ama bunu kayıp halka bulundu diye hem Türk medyası hem dünya medyası, New York Times, BBC hepsi ana sayfadan böyle duyurdular. Evrimin kayıp halkası bulundu. Habertürk'teki bakın 47 milyon yıllık fosil heyecan yarattı diyor. ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi bakın dikkat edin dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Fosili görüyorsunuz. Darwin'in resmini koymuşlar. Nasıl bir propaganda olduğunu bakın. Şimdi hocamız hemen cevap verdi buna. Anında bir iki gün içerisinde bunun bir lemur fosili olduğunu, soyu tükenmiş bir lemur fosili olduğunu, insanın atası falan olmadığını, böyle bir şeyin zaten söz konusu olmadığını hatırlarsanız hem televizyonda hem internet sitelerinde duyurdu. Ne oldu? Arkasından bu oldu. Bakın New York Times dünyanın 8. harikası diye verdiği lemur fosili için, İDA için diyor ki İDA olarak bilinen diyor iskelet fosili hemen bir ay içerisinde insanın atası değilmiş diyor. BBC de aynı şekilde özür diledi. Bu yine başka bilimsel internet sitelerinde ve dergilerde çıkan yine özür dileme haberleri görüyorsunuz. Evet. Bu yani, işte evet buyur.
Zaten yani arı geçiş formu olmayacağını anlamak için zaten DNA'nın keşfinden sonra konu net bir şekilde anlaşıldı. Yani DNA hiçbir şekilde kendisinin değişmesine, en ufak bir değişiklik yapılmasına zaten izin vermiyor. Yani DNA'yı biz aldığımızda en ufak bir yerinde bir oynama yapsak zaten pleiotropik etki denen bir etki var. Ve bir harf mesela pek çok genle ilgili, pek çok mesela organ yapı veyahut da sistemle ilgili
protein
üretimiyle ilgili bilgi barındırıyor. Mesela bir harfi çıkartıyoruz. Mesela burunla ilgili işte koklama sistemi, duyma sistemi, mesela üreme sistemi veyahut da işte herhangi başka bir sistemle ilgili böyle 4-5 sistem birden etkileniyor. E siz böyle bir şey nasıl bir değişiklik yapabilirsiniz ki? Hiçbir şekilde değişiklik yapamazsınız.
Evet.
DNA diyor ben izin vermiyorum diyor. Benim üzerimde değişiklik yapamazsınız diyor. Benim kendi içimde bir sistemim var. Varyasyon denen bir sistem var diyor. Ve ben bunu tür içerisinde sadece çeşitlenmeye izin veririm diyor. Mesela işte bir köpekse işte farklı farklı köpekler oluşabilir. Mesela her DNA'da işte köpekle ilgili uzun kulak bilgisi de vardır, kısa kulak bilgisi de vardır. Büyük göz bilgisi de vardır, küçük göz bilgisi de vardır. Hepsi var. Ben kendi içimde yine DNA'mda benim içimde kayıtlı olan varyasyon sistemiyle bu çeşitlenmeye izin veririm diyor. Ama beni mesela bir köpek DNA'sıysa başka bir DNA'ya çeviremezsiniz diyor. Kedi olmaz, bir at olmaz, bir fil olmaz. Çünkü öyle bir bilgi yok içerisinde. Bir kanat bilgisi yok mesela bir köpeğin DNA'sında veyahut da başka bir canlının. Hiçbir şekilde izin vermiyor DNA. İzin verme, bilinçli bir müdahaleyle bile izin vermiyor. Evrimciler diyor ki rastgele tesadüfi işte mutasyonlarla bu DNA'da değişiklik olmuştu. Bir de bu faydalı olacak yani böyle artık imkansız ötesi imkansız bir durum. Ve farklı canlı türleri oluşmuştur diyor. Yani mümkün olmadığı evet. Zaten çok
evet.
Aşikar.
Yeni genetik bilgi meydana getirecek bir mekanizma yok. Yani bunu çok net olarak biliyoruz. Genetik bize sadece kopyalama mekanizmasının olduğunu gösteriyor. DNA'daki bilgiyi kopyalayan mekanizmaları yaratmış Allah. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Özel proteinler kodlanmış DNA'da. O proteinlerle DNA'daki bilgi DNA'nın kendisi kopyalanıyor. Ya da sadece protein üreten bölgeler kopyalanıyor. Kopyası çıkartılabiliyor. Ama hiçbir şekilde yepyeni bir gen, yepyeni bir protein, yepyeni bir organ ekleyecek bir mekanizma yok. Allah onu yaratmamış inşallah. Hele tesadüfen hiç yok. Zaten tesadüf Akın hocamın da anlattığı gibi çok doğru. Sadece bozukluk meydana getiriyor. Ama Allah hem mükemmel bir simetri, mükemmel bir oran, bir ölçüyle yaratmış. Mesela altın oran 1.618'lik bir oran her yerde karşımıza çıkıyor. Kulakta da var bu. Onunla ilgili bir sunumumuz var. Onu gösterelim maşallah. Sadece canlılarda değil, galaksilerde de var. Deniz dalgalarında var altın oran. Nereye baksak altın oranına yaratılışı görüyoruz maşallah. Şimdi kulaktaki altın oranına yaratılışı gösterelim. Yaratılış gerçeğini inşallah. İç kulağın yapısını görüyoruz. Son derece kompleks bir yapısı var. Şimdi duyma işleminin gerçekleşmesi için ilk önce havadaki ses dalgalarının toplanması ve daha sonra da bu ses dalgalarının sinirsel uyarılara dönüştürülerek beyne iletilmesi önemli. Dolayısıyla havadaki ses dalgalarını toplayan kulak kepçesiyle iç kulağa gelen titreşimlerin beyne iletilmesini sağlayan, bakın, salyangoz arasındaki uyum duyma işleminin gerçekleşmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Salyangozu görüyoruz burada. İnsanın iç kulağında ses titreşimlerini sinirsel uyarılara dönüştürerek beyni iletmekle görevli olan bu konikal organ, kemikal organ 73 derece 43 derecelik sabit açılı sarmala uygun içi sıvı olan özel kanallara sahip. 73 derece 43 dakikalık bir sarmala uygun yapısı var. Salyangozun sahip olduğu bu özgün anatomik şeklin kaynağı altın oran olduğundan salyangozun sarmal yapısı ile işlev arasında çok yakın bir ilişki vardır. Şimdi iç kulakta hiç görmediğimiz, değil mi, beynimizin, kafatasımızın içerisinde bir organ var, salyangoz. Oradaki dönüş yine altın oranla. Kulak kepçesi bakıyoruz altın oranla. Yüzdeki oranlar altın oranla. Dişler, ön iki diş altın oranla. Ellerin kemikleri altın oranla. Bütün hayvanlara bakıyoruz, yüzlerinde yine altın oran var. Altın oran bozulduğu zaman, yani 1.618'lik değil oran mesela, 2 olduğunda ya da 1.2 olduğunda bütün estetikliği kayboluyor canlının. Çiçeklerde yine aynı şekilde, mesela ayçiçeğinde sağa dönüşlü spiraller var, sola dönüşlü var. Spirallerin sayısı altın oranı veriyor. Spirallerin dönüşü altın dikdörtgene sığıyor. Dünyanın merkezi altın oranına Kabe, Mekke ve Kabe.
DNA'dan konuştuk. Keza DNA sarmalında da altın oran var.
Evet. DNA'da, değil mi? Mesela DNA'nın sarmalı var böyle. İki sarmalın, bir sarmal yaparken ki iki tepe noktasını, o iki tepe noktasının arasındaki mesafeyi oranladığınız zaman angstrom, yani DNA yapısı da angstrom demek. Milimetrenin, evet, milyarda biri büyüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz. Uzunluktan bahsediyoruz. 24'e 31 yine altın oran çıkıyor maşallah.
Allah yani, her yerde sanatını gösteriyor.
Maşallah. Yani, evet.
Mesela galaksilerin sarmallarında da, mesela galaksilerin dönüş şeklinde de yine altın oran var. Hatta dalgaların düşüş şeklinde de altın oran var.
Yani kar tanelerinde var.
Kar tanelerinde, evet, var dediğin gibi. Yani dünyada nereye baksak altın oranı görüyoruz. Allah her şeyi ben yarattım diyor.
İşte kusursuz, evet, yaratmıştır dediğimiz bu. Yani kesinlikle bunları yapan, bu sanat adeta, bunları yapan biri var. Yaratan biri var.
Değil mi? İnşallah. Tabii çok açık yani bu.
Evet.
Aklı başında bir çocuk bunun böyle olduğunu çok net, kesinlikle, olarak görür. Ve Allah onu göze estetik görünecek şekilde yaratmış bir de altın oranı. Yani Allah dilediği için biz altın oranına yaratılmış olan bir şeyi, o altın oranına sahip bir canlıyı çok estetik olarak görüyoruz. O daha önce de vermiştik yani böyle sadece tek tek mesela bir yüzdeki gözün burnun güzel olması yetmiyor. Altın oran olmazsa güzellik kayboluyor. Hani yapıyorlar ya böyle gazetelerde, görmüştür bizi izleyenler. İşte çok en güzel hanımların kiminin gözünü, kiminin burnunu, kiminin ağzını, dudak yapısını alıp böyle hepsini birleştiriyorlar. Çok güzel. Hakikaten tek tek baktığınızda gözler de çok güzel, burun da çok güzel. Ama ortaya bir şey çıkıyor, güzel olmuyor. Çünkü altın oranını bozuyorsunuz siz. Altın oranlı olması gerekiyor o insanın güzel görebilmesi için. Allah, evet, o gözü de en hoş gelecek şekilde yaratmış. Mimaride de kullanıyorlar. Eskiden bu Roma dönemlerinde ki mimaride de hakikaten altın oranı kullandığını görüyoruz.
Ressamlar
o zaman
da kullanıyor.
Evet, ressamlar da kullanıyor. Çok estetik oluyor görüntü hakikaten o zaman. O oran kullanıldığı zaman. Allah o şekilde yaratmış. Yani hem altın oranı yaratmış, hem de altın oranı en estetik şekilde algılayacak şekilde yaratmış insana da inşallah. Ona uygun olarak, evet, yaratılmış.
Bir de Darwinistler mesela neden bahsediyorlar? Mutasyonlardan bahsediyorlar. Tesadüflerden bahsediyorlar. tesadüflerin böyle estetiği, değil mi, sanatı meydana getirmesi mümkün mü? Tabii ki diye renkler var mesela, değil mi? Canlılardaki mükemmel renkler var. Evet. Kamuflajlar var. Yani canlı kendisinin üzerindeki renkten bir haberi yok. Ama mükemmel bir sanat var üzerinde. Yani tesadüflerin böyle bir şey simetri, uyumu meydana getiremeyeceği çok net belli zaten inşallah.
Evet. Simetriyi hemen bozuyor. Simetri meydana getiren genler var. Özel Allah genleri de, o genleri de DNA'nın içinde yaratmış. Hem simetriyi hem de vücuttaki hangi organın, hangi yapının nerede olacağını belirleyen genler var. İşte Hox genleri deniyor bunlara, böyle özel genler. Onlarda bir mutasyon meydana geldiği zaman hem patoloji hem asimetri meydana geliyor. Ve mutlaka böyle oluyor. Çünkü zaten en mükemmel şekliyle yaratılmış. Bir dışarıdan müdahale, şimdi Akın Hocam da anlattı. Genler çok kompleks yapıları var. O da yetmiyor. Genleri kontrol eden bölgeler var. Onun dışında da ayrıca bu çöp DNA diyorlardı. Orada da bütün genetik aktiviteyi düzenleyen ayrı bölgeler var. Yani kod içinde kod diye böyle son yayınlar, ama daha tam bilgisayar sistemlerini bir araya getirerek DNA'nın yapısını çözmeye uğraşıyorlar şu anda. Yani o kadar şaşırtıcı, o kadar muhteşem bir yapısı olduğu ortaya çıkıyor ki. Bakın, genler var. Genlerin içinde protein kodlayan bölgeler var. Aralarında başka DNA bölgeleri var. Onlar eskiden pek ne işe yaradığı bilinmiyordu. Şimdi ortaya çıktı ki o protein kodlayan bölgelerin aktivitelerini düzenliyormuş. O da onun da dışında, genlerin dışında DNA bölgelerinde de genlerin aktivitelerini düzenleyen, o hücrenin mesela hangi hücreye farklılaşacağını düzenleyen kodlar olduğu ortaya çıktı. Yani bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde ve devam ediyor. Yani daha bilmiyoruz. Bilmediğimiz oranın bir işe yaramadığını göstermiyor. Evet. Eskiden bilmedikleri için her bilmedikleri şey işe yaramaz diyorlardı. Mesela körelmiş organ safsatası vardı böyle. İşte appendix diye bir organ var. Appendis iltihabının olduğu organ. Appendix. Fonksiyonunu bilmiyorlar, işlemini bilmiyorlar. Körelmiş organ diyorlardı. Bir baktık ki bağışıklık sistemiyle ilgili içinde faydalı bakterileri barındırıyor. Son derece faydalı bir organ. Demek ki körelmiş organ değilmiş. İşte kuyruk sokumu kemiğine körelmiş organ diyorlardı. Ne alakası var? Kuyruk sokumu kemiği olmadan insan oturamıyor. Bütün oturmadaki o, çünkü
kas sistemini tabii, tutuyor.
Kas sisteminin yapışma yeri ayrıca. Ve oturmamızda da çok son derece faydalı. Olmasa böyle bu şekilde rahat oturamaz insan. Değil mi? Organların orada bir şekilde korunmasını sağlıyor. O bölgedeki. Yani böyle bir şeyi bilmedikleri zaman Darwinistler hemen işe yaramıyor, yok çöp falan gibi böyle ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Sonra bilimsel deliller bir geliyor böyle tsunami gibi, yerle bir ediyor maşallah. Şimdi DNA'da muhteşem bir yaratılış ortaya çıkıyor ve her gün yeni bilgiler ekleniyor böyle. İnşallah.
Dediğin gibi Darwinistler her şeyde çok heyecanlanıyorlar. Deminden gösterdiğin o lemur fosilinin üzerine "fosil de Darwin dedi" diye yazmışlar. İlk çıkan haberde hemen. Şimdi hocamız bütün yani yaratılış atlasıyla özellikle bütün fosillerin yaratılışı gösterdiğini tabii net bir şekilde ortaya koyduktan sonra bir tane fosil bulup büyük bir heyecanla "bakın fosil de Darwin dedi." Evet. O da yani Darwin'i gösteriyor gibi bir heyecan kapılır ama öyle bir durum zaten söz konusu olmuyor. Hemen zaten bilimsel deliller yine ortaya konduğunda onun bir lemur fosili olduğu ve daha önce de yaşadığı net bir şekilde ortaya konuyor maşallah. Ve deminden az önceki bölümde hani hocamızın eserlerinin Darwinizme nasıl büyük bir darbe vurduğunu, özellikle Avrupa'da materyalist sistemi nasıl böyle yıktığını anlatmıştık. Onunla ilgili de videomuz vardı. Özellikle Fransa ve Belçika'da nasıl bir etki uyandırdığı ile ilgili onu da gösterebiliriz.
Evet.
Bütün okullarda mesela öğrenciler artık hocamızın eserleri, kitapları gittikten sonra yani öğretmenden şikayet ediyor. Öğrencileri söz geçiremiyoruz çünkü hemen internete girip Harun Yanyan'ın sitelerine giriyorlar diye söylüyorlar.
Evet.
Hızlısı da bakabiliriz ona da.
Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmeleri materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu. Bir Paris Lisesi'nde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adlin Lefon konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor. Karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını internette buldukları Harun Yahya'ya ait delilleri referans alarak çok daha gözü pek bir şekilde delillendiriyorlar. Yaşam ve Yer Bilimleri Bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim Genel Müfettişi Ali Mamesiye'ye göre bazen öyle durumlar oluyor ki lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisiyle ilgili sorulara, kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.
Evet, maşallah. Bitti evrim, mevrim, Darwinizm, Marvinizm. Değil mi? Maşallah hocamızın çalışmalarıyla Fransa maşallah. Böyle değildi. Hiçbir yer böyle değildi değil mi? Ha. Dünyanın her tarafında Darwinizm tartışmasız böyle %99 oranında insanlığı etkilemişti. Şimdi işte böyle oldu maşallah. Nasıl oldu bu? Tabii Allah vesile kıldı hocamızı değil mi?
Maşallah inşallah.
30 yıldır yaptığı çalışmalarla yani maşallah bu da çok çok örnek yani anlatıyor hocamız. Hani bir kişi Ankara'dan diyor yola çıkıyor geliyor liseyi bitirip burada bir İstanbul'a gelip 1979 yılının sonlarında faaliyetlerine başlıyor. 30 sene içerisinde dünyanın 200 ülkesinde evrim diye bir şey kalmıyor. Darwinizm ve materyalizm çöküyor.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Bir de yani öğrenciler burada soruyorlar. Siz bize evrimi anlatsanız bile yani biz sınav kağıtlarını öyle yazıyoruz ama artık inanmıyoruz. Yani evet. İstediğiniz kadar öğretin. Yani okullarda gösterin. Bu bizim gerçeği görmemizi değiştirmeyecek diye de belirtiyorlar maşallah.
Bu Ali Demirsoy'la ilgili bir olay vardı. Benim o aklıma geldi şimdi. Ali Demirsoy evrimi anlatan, derslerde anlatan arkadaşlarına hadi gelin size bir evrim anlatayım diyor. Yani o çağırdığı kişiler normalde derslerde evrimi anlatmasına rağmen ya Ali diyor işte yani sen evrime gerçekten inanıyor musun gibi bir tepki veriyorlar.
Kitap mesela. Yazan bir arkadaş. Evrimle ilgili kitap yazan arkadaş söylüyor bunu. Evet. Ya Ali diyor sen diyor buna diyor hakikaten inanıyor musun diyor. Ya bitti evrim inşallah.
Rezalet bu.
Zaten Ali demişse inanmıyor kitabında söylüyor. Maymun diyor. Maymun daktilo başına geçer mi? Hatta bunun deneyini yapıyorlar. Maymunun önüne daktilo koyuyorlar. Maymun daktilo ne anlasın? Maymun işine gücüne bakıyor. Daktilo başına gidip tuşa falan basar mı? Bir de bunun deneyini yapmaları da ilginç yani. Böyle bir deney yapmaları. Koskoca adamlar yapsınlar bir şeyler görürüz. Yani
kazara gidip bassa falan tuşları hani ne olduğunu anlamadan. Maymun bu sefer diyecekler ki işte karıştırıyor falan bilgisayara merakı var falan diyecekler.
Tabii.
Onunla ilgili sonra verdikleri örnek de ondan daha da fazla bir örnek. İşte yani maymunun öyle bir şey yazmayacağı zaten aşikar. Aslında orada şöyle bir şey var gibi bir açıklamaya kalktılar. Yani öyle bir daktilo düşünün ki sadece doğru harfe basıldığı zaman yazı yazan bir like mesela rastgele maymun basıyor ama sadece doğru harfi kabul ediyor. Şimdi bu sefer aklı maymundan alıp daktiloya verdiler. Daha da rezalet. Yani normal maymun zaten hani daktilonun beyni yok. Maymunun beyni var yani o ona baktığında daha mantıklı duruyor ama tabii yine mantıksız. Daktilo da zaten atomlardan oluşuyor. Hiç beyin denen bir şey yok. Nasıl seçsin doğru harfi? İnsanlık tarihini sadece doğru harfleri seçerek oluşturacağını iddia ediyor yani.
İşte orada şeyi gösteriyor da. Yani mutlaka bilinçli bir müdahale gerekiyor. Yani evrim olmadığını kanıtlıyorlar verdikleri her örnekle.
Evet.
Evrimin neden olamadığını çok güzel anlatıyorlar aslında. Bu bakımdan faydalılar. Bu zaten hocamızın mesela kitaplarında dikkat ederseniz hep evrimcilerden alıntılar var. Yaratılışlardan öyle çok yani çok az sayıda pek yok yaratılışlardan
evet,
alıntı.
Yok, evet, evet.
Genelde hep evrimcilerin alıntıları, itirafları. O kadar net ve samimi ki mesela adam bu kadar kitap yazmış. Bir paragrafta çok samimi olarak evrimin neden olmadığını anlatıyor. O kadar zaten o kitabın hükmü kalmaz artık. O bir paragraf kitabın bütün hükmünü ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü adam evrimin olmadığını söylüyor. Darwin de söylüyor. Hipotez paçavrası diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Hem kitabına yazıyor hem mektuplarında söylüyor. Ya bir tane ara geçiş formu yok diyor.
Fosil kayıtlarıyla ilgili itirafları var. Gözü düşünmek benim teorimden soğuttu diye söylüyor.
Evet.
Tavus kuşlarına bakınca değil mi böyle yani sinirim bozuldu. Ne bir ifade kullanıyor yani. Maşallah.
Şimdi bu tabi Darwinizmin ve materyalizmin ortadan kalkması Mehdiyet'in bir özelliği. Yani evet. Ahir zamanda Allah önce Darwinizmi hakim kılıyor. Allah'ın yaratmasının dışında hiçbir şey başıboş değildir. Yani Darwinizmi hakim kılan da Allah inşallah. Allah'ın dilemesiyle Deccaliyet'in sistemi ortaya çıkıyor. Deccaliyet en şiddetli olduğu bir dönemde Allah Hazreti Mehdi'sini gönderiyor inşallah. Gönderdi.
İnşallah.
Çünkü yeryüzünde olduğunu... Yeryüzündeki değişimden anlıyoruz. Hem alametlerin gerçekleşmesinden hem de muazzam bir değişim var. Darwinizm ve materyalizm çöküyor. Din ahlakı bütün dünyada hakim olmaya başladı. Çok görülür bir şekilde.
Evet,
artık insanlar da kabul ediyorlar. Önüne gelen politikacılar da söylüyor. Türk İslam Birliği kurulma aşamasına geliyor artık. Herkes telaffuz etmeye başladı. Bunlar hep Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri inşallah.
Kesinlikle hocam. Zaten 14 yüzyıldır insanoğlu bir peygambere, yani şerefine erişemedi. Peygamberle yaşama şerefine erişemedi aynı anda. Ama böyle bir mübarek bir insanla tanışma tabii ki artık bu yıllarda inşallah Allah'ın izniyle olacak. İnşallah. Yani bu kutlu şahsı görmek inşallah. Zaten peygamberimiz de hadislerinde bu konuyla ilgili çok geniş yer vermiş bu konuya. Yani bunu çok fazla bilgi vermesinden şunu anlayabiliriz. Yani ne kadar önem gösterdiğini aslında Peygamber Efendimiz'in anlayabiliriz. İnşallah. Yani özelliklerini çok detaylı bir şekilde anlatmış Hazreti Mehdi'nin. Sırtındaki bene kadar anlatmış.
Evet.
Hazreti Mehdi'nin. Şimdi Hazreti Mehdi'nin bazı özellikleri var tabii ama insanlar şu anki durumda ne yapıyorlar? Bir şekilde bunları gizlemeye çalışıyorlar aslında. Yani bazı örtbas etmeye çalışıyorlar. Peygamberimiz asıl şunu istiyor. Gizleyelim gibi değil de anlatalım, paylaşalım güzel şeyleri, müjdeleyelim gibi istiyor. Şimdi Hazreti Mehdi'nin tabii bazı özellikleri var. Bunlarla isterseniz ilgili bir slide'ımız var mı hocam?
Var.
İsterseniz bunu gösterelim.
Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini Peygamberimiz çok net olarak tarif ediyor maşallah.
Evet, bakın. Görünüm hayret verici detaylarla bildirmişti diyor. Hazreti Mehdi'nin güzel ve nurlu olduğundan, yıldız gibi nurlu olduğundan bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. O orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Yüzünün nuru saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir demiş. Humran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakir Aleyhisselam'a senin sahibin Hazreti Mehdi geniş karınlıdır. Alnında iz vardır. Yüzü güzellerin evladıdır. Yani yüzü güzeldir gibi bir hadisini belirtmiş. Hazreti Mehdi'nin teni arabi yani esmerle karışık beyazdır demiş peygamberimiz. Hazreti Mehdi'nin rengi arabi. Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkte. Fakat teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden de Hazreti Mehdi'nin ten renginin de Peygamber Efendimiz'le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır.
Evet, yani çok açık değil mi? Hadisten de anlaşılıyor.
Evet.
Esmer değil, pembe, beyaz bir ten rengi. Ten Peygamber rengi. Efendimiz gibi inşallah.
Evet.
Esmerle karışık beyaz
İnşallah.
Olduğunu anlıyoruz inşallah.
Evet.
Cilt rengi şöyle bildirilmektedir. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in boyu ne çok uzun ne fazla kısaydı. Teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Saçları ne düz ne de kıvırcıktı. 40 yaşına geldiğinde Allah Teala onu peygamber olarak gönderdi. Peygamber olduktan sonra Mekke'de 10 sene ve Medine'de de 10 sene kaldı ve 60 yaşlarında vefat etti. Bu fani hayata veda ettiklerinde saçında ve sakalında 20 tel aksaç yoktu. Efendimiz beyaza pembe karışık renkteydi. Gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzundu. Hazreti Ali radıyallahu anh Ahmet Ziyaüddin Ramüs hadiste bu ikinci cildinde yine yazmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rengi hakkında şöyle bir ifade var. Beyazdı fakat beyazı da esmere çalıyordu.
Evet, çok açık
bir ifade var. Evet, çok açık bir şekilde.
Nasıl olduğunu anlıyoruz inşallah.
Şimdi az önce söylemiştik hocam omzundaki bene kadar bahsetmiş diye.
Evet, çok detay yani.
Evet, inşallah. Hazreti Mehdi'nin omzunda nübüvvet mührü vardır. Bu nübüvvet mührü bulunacaktır hadisi de oradan geliyor zaten. Omzunda peygamberin alameti vardır. Peygamberin nişanı vardır gibi hadisler var yine aynı şekilde.
Evet, omzunda diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki nübüvvet mührü bulunacaktır.
Evet.
Değil mi? Omzunda evet, demek ki hatta yerini de belirtiyor hadislerde. Kürek kemiklerinin arasında.
Kürek kemiklerinin
kalp
arasında.
Hizası. Kalp hizasında. Evet.
Peygamberin alameti zaten.
Evet. Evet. İnşallah.
Evet. Diğerine bakalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührünün şemaili şerifinde sol kürekteki deri üzerinde az önce bahsettiğimiz gibi
evet,
kalbi hizasında olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla hadislerde Hazreti Mehdi'nin omzunda Peygamber Efendimiz'deki nübüvvet mührünün bulunacağı bildirilmiştir.
Evet.
Yani yeri de sırtında sol kürek kemiği üzerinde kalbi hizasında koyu renkte.
Evet.
Genişçe bir ben olacağını gösteriyor zaten.
Evet.
İnşallah.
Kalpte buradadır böyle. Evet. Onun karşılığını düşünelim sırtta. Tam yerinde vermiş Peygamber Efendimiz. Nerede olacağını da söylemiş.
Evet. Şimdi Resulullah nübüvvet mührüyle ilgili yine Semre Razıallahu'nu anlatıyor. Resulullah Efendimiz kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. Gibi bir yine hadisi var. Bu da gözüm peygamberimizin iki omuz arasındaki mühüre ilişti diyor yine. Ve Hazreti Ali'nin torunlarından İbrahim Muhammed Razıallahu'nu naklediyor. Dedem Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını anlatırken Resulullah'ın hilyesi yani güzel sıfatlar, süs, zinet, cevher, güzel yüz gibi hakkındaki hadisi bütün uzunluğu ile zikreder ve şöyle diyor. Kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı ve o peygamberlerin sonuncusudur derdi.
Maşallah. Zaten peygamberimizi de o dönemin din alimleri tanıyorlar bu mühürden. Peygamberdir
diyor. Evet.
Kesinlikle evet. Evet. Ve Hazreti Mehdi'nin sırtında kibbenin yaprak şeklinde olduğu yine hocam şekli itibariyle.
Bir ben daha var o da evet yaprak evet, şeklinde.
Yaprak şeklinde. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Hazreti Mehdi aleyhisselam iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır diyor. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafından bir yaprak vardır. Tıpkı Mersin yaprağı gibi demiş.
Evet yaprak gibi demek ki ciltten kabarık yaprak şeklinde.
Evet.
Tabii bir de hocamız açıklamıştı, yaprak zaman zaman çıkıp zaman zaman dökülen, bu benin de zaman zaman kaybolup zaman zaman çıkan bir ben. Öyle ben türleri var hakikaten, öyle ciltte o şekilde ortaya çıkan. Olabileceğini inşallah. Devam edelim.
Devam edelim. Yine hadiste Hazreti Mehdi'nin sırtındaki bu benin yeri de çok detaylı olarak anlatılmış. Az önce söyledik, iki kürek kemiğinin arasında. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafında olduğu belirtilmiş. Ve çok detaylı bir tarif yapılmış tabii. Mersin ağacının yaprağına benzetilmiş. Yaprak benzetmesinden de benim ağaç yaprağını andırır tarzda kenarları olan zeminden daha yüksekte kenarlıklı yapıda bir ben olduğu. Aynı zamanda da solmuş yaprak renginde yani sarı ya da cilt renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır.
Evet.
İnşallah.
Yine bir diğer özelliği Hazreti Mehdi'nin saçlarının güzelliğiyle dikkat çekecektir. Ahmet Sinan Kirmani demiş ki ehli sünnetin meşhur alimlerinden olup Ahbar-ı Duvel adlı kitapta şöyle yazıyor. O yani Hazreti Mehdi orta boylu, güzel yüzlü ve güzel saçlıdır.
Evet maşallah.
Evet. Yine Abdülmelik İsami Mekke'de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. O da bilinen dört ciltli kitabında şöyle belirtmiş. O Hazreti Mehdi için güzel yüzlü ve güzel saçlı, ince burunlu ve geniş yüzlü bir gençtir diye bahsetmiş yine kitabında.
Evet, güzel yüzlü, güzel saçlı, burnu ince diyor ve geniş yüzlü. Geniş ha. Alınlı, geniş yüzlü.
Geniş yüzlü bir gençtir.
Zaten vücudun özellikleri belirtirken geniş omuzlu, evet. Geniş karınlı, başı da oranlı olarak büyük olduğunu anlıyoruz. Yüzünde geniş, evet. Ve geniş alınlı olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz.
Kesinlikle. Ve Hazreti Mehdi'nin siyah saçlı olduğundan bahsediyor.
Evet.
Ebu Abdullah Nuaym Hammad'ın rivayetine göre de Hazreti Ali, Hazreti Mehdi'nin vasıflarına soruldu. O da şöyle bir cevap veriyor. Saçları omuzlarının üzerine sarkar.
Yani zaman zaman uzun olduğunu anlıyoruz,
evet.
Saçlarının.
Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir diyor. Hazreti Mehdi'nin yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir diyor. Bu da Mehdilik ve İmamiye'de 153. sayfada. Yine Hazreti Mehdi için siyah saçlıdır, siyah sakallıdır gibi bir ibare var. Ve Hazreti Mehdi'nin yüzünün nuru saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
Evet, demek ki zaman zaman uzun saçları olan siyah saçlı,
siyah saçlı.
Ve siyah sakallı olduğunu anlıyoruz.
Evet. Yani bu kadar ama, evet. Bu kadar bilgi verilmiş olması zaten Mehdiyet'in önemine aslında bir vurgu Peygamber Efendimiz tarafından. Bunu evet. Sık sık dile getirmek, anlatmak aslında kardeşlerimize de paylaşmak, müjdelemek bizim aslında görevimiz hocam.
Evet, evet Peygamberimizin bir emri zaten.
Bir emri evet.
Peygamberimiz müjdelenin diyor. Evet. Şimdi onunla ilgili hadislerden de çıkartayım inşallah.
Bir de o kadar çok detaylı tarifler var ki burada anlattıklarımız sadece bir kısmı. Yürüyüşünden tutun, konuşma esnasında yapacağı hareketlere kadar Hazreti Mehdi'nin. Peygamber Efendimiz hepsini tek tek detaylı olarak tarif etmiş. Evet. Dediğim gibi öneminden dolayı Peygamber Efendimiz detaylarıyla tarif ediyor. Evet. Ki insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde onu tanıyabilsinler diye Peygamber Efendimiz bir yol gösterici olarak hadislerinde bunları bildiriyor. Bakın bir ayette Allah şu şekilde bildiriyor. Peygamber için şu şekilde söylüyor. Kendine kitap verdiklerimiz, şeytandan Allah'a sınırım. Kendine kitap verdiklerimiz peygamberi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir bölümü bildikleri halde gerçeği gizlerler.
Evet.
Şimdi bunu işari manada düşündüğümüzde, bu döneme baktığımızda değil mi? Hazreti Mehdi için de geçerli olan bir şey. Ki Peygamber Efendimiz gerçekten tanınması için yüzündeki detaylara kadar, evet, saçının rengini, sakalın ne renk olduğu, sadece ne renk olduğu değil, şekli, nasıl kesimi olduğu, kaş çatma çizgisi, gözlerin
alnı,
rengi, evet, alnı dediğin gibi vücut yapısı, fiziksel özellikleri çok detaylı bir şekilde tarif edilmiş. Ki insanlar onu tanısınlar diye. Gerçekten samimiyetle bakanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bu şekilde tanıyacaklardır. Ama bak ayette Allah buyuruyor. Buna rağmen işlerinden bir bölümü bildikleri halde gerçeği gizlerler diyor. Demek ki yine bir işaret manada insanlar bunu görmesine rağmen bunu hani bu hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanımazlıktan gelecekler, görmezlikten geleceklerine, evet, dair de bir ifade var burada inşallah.
Evet, şimdi Hazreti Mehdi ile şereflendirileceği bir yüzyıl aslında. Yani evet, insanların 14 yüzyıldır ulaşamadığı, erişemediği bir şeref ve nail ol, inşallah Allah bize, evet, ömür verirse.
Yani çok büyük müjde bu. Evet, yani Furkan'ın da dediği gibi Peygamber Efendimiz emrediyor zaten. Bakın hadisini okuyayım sallallahu aleyhi ve sellemin. Diyor ki Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor, emrediyor. Yani çok büyük bir müjde, siz de müjdelenin diyor. Herkes de bu müjdeyi versin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beytim'den bir kişidir. O insanların bakın ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. Maşallah. Var mı bugün? Var. Değil mi? İhtilaf, sosyal sarsıntılar bütün dünyayı kaplamış durumda. Müslüman dünyası her tarafta böyle. Müslümanlar bölünmüşlük içinde. Zulüm var, katliamlar var. Değil mi inşallah? Yine başka bir hadiste. Ey insanlar, Mehdi'nin çıkışı ile müjdelenin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir diyor Peygamber Efendimiz. Boşa çıkmaz. Onun hükmü geri çevrilmez. O her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır. Yani Peygamberimiz müjdelenin diyor. Mutlaka olacak diyor. Mutlaka çıkacak diyor. Hakikaten maşallah tam tarif edildiği gibi hadislerde bütün alametler milimetrik olarak gerçekleşti. Ve dünya yani gizli de değil.
Evet.
Kabe'ye kanlı baskın oldu. Bütün dünyada haber olarak, bütün dünya televizyonlardan da seyretti. Gözüyle gördü. İşte Fırat'ın suyunun kesilmesi bütün dünyaya haber oldu yine Kevan koskoca. Yani alametler öyle olup da gizli değil. Çok açık gökten alametler var. Kuyruklu yıldız. Lulü'nü bütün dünya gördü yani böyle, değil mi? İnşallah bütün dünya medyasında haber oldu. Çok açık. Peygamberimiz de yine başka bir hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam hususunda müjdeler olsun sizlere diyor. Çok büyük bir müjde çünkü Hazreti Mehdi dünya çapında barış, adalet, kardeşlik, birlik, beraberlik, fedakarlık, sevgi, güzel ahlak bunu hakim kılıyor inşallah. Evet, gerçek demokrasi, laiklik, değil mi? Bağımsız devletlerin olduğu ama Türk İslam Birliği'nin kurulduğu ve bütün dünyada savaşların, zulmün, kan dökmenin kalktığı, herkes mutlu olacak. Muazzam bir zenginlik, altın çağ, bilim, teknoloji ve sanatta tarihte görülmemiş bir ilerlemeyle inşallah görevli. Yani evet, Allah o kader üzere yaratmış. O da mutlaka alıyor zaten Peygamberimizin de söylediği diyor. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir diyor. Boşa çıkmaz diyor inşallah. Kur'an'da vaat ediyor Allah. Evet. İslam'ın dünyaya hakim olacağını Nur suresi 55 ve çok sayıda ayette Allah. Ve Allah vaadinden geri dönmez diyor inşallah Kur'an'da.
İnşallah.
Mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yarattığı kader bu.
Bir de demin Erkan Furkan'ın söylediği gibi çok heyecan verici ve kutlu bir dönem. Değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam var. Hazreti İsa Aleyhisselam nüzul edecek. Değil mi? Ve öncesinde hani deminki hadiste okuduğum gibi sıkıntılar ve zorluklar var. Ve onların sonunda da bu kutlu insanlar geldikten sonra, Mehdi Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam geldikten sonra da büyük bir güzellik ve ferahlık ortamı var. Öncesinde nere olduğunu da yine hani sadece fiziksel özellikler değil, alametlerle tek tek tarif edeyim şimdi Peygamber Efendimiz tarafından. Yani hangi döneme işaret olduğu ve Hicri 1400'den sonra bunların olacağı, değil mi? Yani 1980, miladi olarak 1980'den itibaren bunların gerçekleşeceği. Bir bakıyorsunuz hakikaten 1980'den itibaren 30 yıllık zaman içerisinde Peygamber Efendimiz'in aynı zaman alameti olarak, Mehdi'nin çıkış alameti olarak söyledikleri bütün alametler tek tek gerçekleşiyor.
İnşallah.
Ayrılıyor, güneş ve aynı Ramazan ayında tutuluyor. Değil mi? Ekonomik kriz oluyor. fitneler artıyor. Mesela depremler çoğalıyor.
Büyük binalar, yüksek binalar. Yüksek
binalar oluyor. Seller oluyor. Doğal afetler artıyor.
Afganistan işgal.
Afganistan işgal. Kabe kan akıtıyor. Fırat'ın suyu kesiliyor. Bunların hepsi tek tek gerçekten gerçekleşiyor. O gerçek bize yani bu dönemin çok özel bir dönem olduğunu, bu dönemde hani onu görmenin gerektiğini aslında Peygamber Efendimiz özellikle söylüyor. Yani hem fiziksel özellikleriyle hem de geliş alametleriyle teker teker detaylı bir şekilde tarif edilmiş.
Kesinlikle. Hocamızın tabii söylediği en büyük alamet inşallah İslam dünyaya hakim olduğunda, Türkistan Birliği kurulup İslam dünyaya hakim olduğunda onun başında olan bir kişi olacak inşallah. Ve bu kişi Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte namaz kılacaklar birlikte. Onu bütün dünya görecek inşallah. Televizyonlardan da görecek. Bütün dünya şahit olacak. O namazda Hazreti İsa'nın eliyle hadislere göre sırtından iterek imama geçirdiği kişi, hem de Türkistan Birliği'nin başında olan, vesile olan, o Türkistan Birliği'ne vesile olan kişi, dünyanın imamı oluyor orada. Hazreti İsa'nın da imamlığa geçirdiği kişi. İşte orada o zaman biz saçı siyahı, sakalı siyah olan, kenarda ince sakalı olan, yeşil gözlü, hafif çekik gözlü, geniş yüzlü, geniş alınlı, tek kaş çatma çizgisi olan, ön dişleri parlak beyaz olan, yanağında cilt renginde bir beni olan, geniş omuzlu, orta boylu, geniş karınlı, geniş uyluklu, Hazreti İsa'nın da namaza geçirdiği bir kişi göreceğiz inşallah. İnşallah. İşte o zaman Allahu Alem Mehdi'dir diyeceğiz inşallah. Yani bütün dünya tabii anlayacak ama Mehdi hiçbir zaman kesin olarak Mehdi'sin denmiyor. Çünkü Mehdi'nin kendisi zaten bunu kabul etmiyor. Yani Mehdi, eğer bir kişi, herhangi bir kişi ben Mehdi'yim diyorsa zaten bu kesin bir alamet. Kesin Mehdi değildir.
Mehdi. Evet.
Mehdi hiçbir zaman Allah korkusu çok fazla olduğu için Mehdi olduğunu kabul etmiyor. Hatta Peygamberimiz gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkacağını söylüyor. Çok Allah'tan korkan birisi. Allah'tan korktuğu için de ben kesin Mehdi'yim, cennetliyim demiyor bu yüzden inşallah. Ama bütün alametlerin de gösterdiği bir kişi oluyor tabii inşallah. Bu çalışmakla, propagandaya gayret olacak bir kişi değil. Kaderde bir kişi Mehdi inşallah. O kişi dalına artık çok alametler o kadar gerçekleşti ki 150'den fazla alamet, dünya çapındaki değişim. Allah'ın izniyle 10 yıl içinde göreceğimizi anlıyoruz inşallah. Hem Hazreti İsa'yı hem de Hazreti Mehdi'yi. Ve çok büyük bir müjde. Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor Peygamber. İnşallah.
Evet,
inşallah.
Geçmişte yaşamıştır veyahut da bundan işte yüzlerce sonra gelecektir diye söyleyin demiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdelenin diye buyuruyor. Bir de Bediüzzaman Hazretleri de mesela Risale-i Nur'larda her devirde bu müjdenin yapılması gerektiğini söylüyor.
Evet.
Yani mesela Peygamberimiz tarih belirtmiş. 1400 senesinde Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerine başlayacağını hadislerden anlıyoruz ama Bediüzzaman Hazretleri her devirde Mehdi müjdesi olması gerekiyor diyor. Çünkü o Müslümanların şevkini arttıran, imanını arttıran bir konu olduğu için her devirde yapılması gerekiyor diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun her devirde devam edeceğini sadece Hazreti Mehdi devrine gelindiği zaman, Hazreti Mehdi'nin çıktığı döneme gelindiği zaman bu müjdenin kesileceğini hadislerinde
evet.
bildiriyor.
Evet.
Yani şu ana kadar mesela bütün alimler, gelmiş geçmiş bütün alimler Hazreti Mehdi'nin geleceğini, yani bu konuda Ehl-i Sünnet'te bir itilaf yok. Herkes, bütün alimler söylüyor ki 1400 senesinde Hazreti Mehdi gelecek.
İnşallah.
Bunun ikinci bir ihtimali yok.
Yani tabii şimdi dünyanın lideri olacak derken manevi lider olacak. Herkesin sevdiği, benimsediği, evet. yoksa siyasi bir lider anlamında değil. Hazreti Mehdi dünyanın manevi lideri oluyor. Bütün herkesin sevdiği, herkes diyor onun sevgisinden bahseder diyor. Onun sevgisiyle coşar diyor Peygamber Efendimiz zaten.
İnşallah.
Onun sevgisinden içer diyor. Herkesin sevdiği manevi bir lider olarak geliyor. İnşallah. Ve dünyada da güzel ahlakın ortaya çıkmasına, Müslümanların birleşmesine, hatta Hristiyanların da inşallah Müslüman olmasına, Musevilerin ya Müslüman olmasına vesile olan kişi inşallah. Evet. O zaman anlıyoruz, biz oradan anlıyoruz. Yoksa siyasi bir liderlik anlamında değil. Siyasi olarak hocamız açıklamıştı bunu. Devletler bağımsız oluyorlar. Hepsi bağımsızlığını koruyor. Gerçek demokrasi var, laiklik var ülkelerde. Fakat gönül birlikteliği var. Nasıl evet. mesela bugün Avrupa topluluğu var ama Avrupa topluluğu iyi bir örnekte değil aslında. Çünkü gönül birlikteliği değil. Bakın bir ekonomik krizde hemen dağılma noktasına geldiler. Öyle olmadığını kendileri gösteriyor zaten şu anda. Öyle değil. Gönül birlikteliğinin olduğu manevi bir birliktelik ve manevi bir inşallah liderleri olacak. Böyle herkesin çok sevdiği, benimsediği, sözünü dinlediği, manevi çok sevdiği için, çok güvendiği için inşallah. Öyle, o şekilde oluyor inşallah. Ve bütün dünyaya da güzel ahlak hakim oluyor. Gerçek demokrasi. Yani tam fikir özgürlüğü var. İsteyen istediğine inanıp istediğini düşünebiliyor. Herkes korunup kullanıyor. Ve zenginlik, bolluk, bereket var. Yani tam adalet oluyor, tesis ediliyor. Hiç tarihte olmadığı şekilde, yani peygamberler döneminde var ama dünyaya bu anlamıyla hakim olmuş, böyle bu kadar adalet, bolluk, zenginlik hiç olmamış dünyada. Allah onu işte Hazreti Mehdi vesilesiyle bütün dünyada diyor peygamberimiz, tek bir kerpiç ev İslam'ın girmediği, tek bir çadır bile kalmayacak diyor. Güzel ahlakın girmediği inşallah. Herkes mutlu olacak. Yani aslında demişti hocamız, Darwinistler, materyalistler, komünistler, keşke biz daha önce Mehdiyet için çabalasaydık, İslam'ın dünyaya hakimiyeti için çabalasaydık diyecekler inşallah. Çünkü o kadar rahat edecekler ki onlar da, herkes rahat edecek inşallah. Bakın tek bir damla kan akıtmaz diyor. Ya, oluk oluk kan akıyor bugün günümüzde değil mi? İnşallah Afganistan, Irak, Keşmir'de, başka Doğu Türkistan'da, sadece Müslüman ülkelerde değil, Müslüman olmayan ülkelerde de dindarlar eziliyor, kan dökülüyor dünya çapında. Bu tamamen kalkacak. Ne kadar güzel bir şey maşallah.
İnşallah. Zaten peygamberimizin sünnetindeki ve Kur'an'daki İslam gerçek anlamıyla yaşanacak. Çünkü peygamberimiz bildiriyor, birçok bidatlar dine karışacak. Hazreti Mehdi çıkana kadar. Hazreti Mehdi peygamberimizin gerçek sünnetini uygulayacak ve Kur'an'ın hakikatlerini insanlara anlatacak. O yüzden zaten muhteşem bir fikir özgürlüğü ortaya çıkıyor. Çünkü Allah ayette şeytanın Allah'ın dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor. Yani hiç kimse birbirine hiçbir konuda bir dayatma yapamaz. Mesela Kafirun suresi var. Peygamberimizin dininden ben sizin dininizi benimsemem diyor. Peygamberimiz mealen söylüyorum. Siz de benim dinimi kabul edecek değilsiniz. Bu ard arda tekrarlanıyor birkaç kez. Yani bunun kesinlikle bir zorlama olmayacağı, kafirler isterse kafir kalabileceği, yani kim ne düşüncedeyse o şekilde kalabileceği ama Müslümanların da Müslümanlığı yaşayacağı mesela detaylı olarak Kur'an'da geçiyor. Hiçbir zorlama yok, hiçbir baskı yok. Zaten hocamız bunu detaylı anlatmıştı. Birisine zorlama yaparsanız münafık olur. Yani sen eğer Müslüman olmazsan ben senin kafanı keseceğim, seni öldüreceğim derseniz adam mecburen kabul eder zaten. Yani
tabii iman dayatma değil içinde, tamamen.
Evet. İman olmasa bile der ki ben iman ettim der. O zaman münafık olur. Yani o zaman şöyle bir durum oluyor. Münafıklar cehennemin en alçak tabakasında yaratıyor Allah. O şekilde evet. Buyuruyor ayette. Yani sen adamı zorla en alçak tabakaya itmiş oluyorsun.
Öyle zaten bir şey haram bir fiil. Evet. Allah'ın haram kıldı. Yani kesinlikle zorlama yok. Ama tebliğ var tabii. Yani doğrusunu anlatmakla mükellef Müslüman. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Evet. Bu da bilimsel olarak oluyor. Ahir zamanın özelliği o. Bütün Allah yolundaki mücadele tamamen bilimsel delillere dayalı fikri bir mücadele. Bu çok önemli. Zaten aksi böyle bağırıp çağırarak şiddetle hiçbir şey olmaz.
Dediğin gibi gözüktü şu anda.
Zaten haramdır bu. Evet. Ve bilimsel delillerle mesela Darwinizme karşı fosillerle yapılan bir mücadele. İşte bu yani. Proteinin oluşmasının imkansızlığı anlatılıyor. Değil mi? Ondan sonra Hazreti Mehdi'nin ve müjdelerinin diyor peygamberimiz müjdelenmesi gerekiyor inşallah. Kur'an ayetleri anlatılıyor. Kur'an mucizeleri anlatılıyor. İman hakikatleri. Hep bilimsel bakın deliller veriliyor Allah'ın yaratmasıyla ilgili. İnşallah. Ve bu şeyde bilimsel olarak olmuş oluyor ve herkes için muhteşem bir şey bu. Yani çok büyük bir müjde.
Bir ayette Allah Peygamber Efendimiz şu şekilde buyuruyor. Biz seni yalnızca bir uyarıp korkucu olarak gönderdik. Onlara zor ve baskı kullanacak bir isimdi. Evet. Sadece doğrunun anlatılması. O da dediğim gibi böyle yani bilimsel delillerle anlatıldıktan sonra insana kendi iradeleriyle özgür bir şekilde neyi tercih ediyorsa onu seçmeye gerekiyor. Ama doğruyu uyarıp korkucu olarak anlatmak farz zaten. Allah'ın buyurduğu bir emri.
Şimdi gördük bakın mesela hakikaten Fransa'daki öğrenciler şimdi değil mi? Bir kere fosilleri gördüler. Hocamızın yaratılış atlası ve sitelerine girdiler. Bakın sadece bilimsel delilleri bir kere gördüler. Kendi özgür iradeleriyle diyorlar ki tamam siz bizi zorluyorsunuz. Evrim şıkkını işaretliyorum ama evrime mevrime inanmıyorum diyor. Kendi özgür iradesiyle baskı var mı burada? Sırf bilimsel delille bakın yapılan bir çalışma. Evet. Ama aklına ve kalbine hitap ediyor. Çünkü hakikaten süper mantıksız. Anlatıyorsun neden mantıksız ya diyorsun. Bir tane protein tesadüfen oluşmaz. Bunlar da gerçek fosiller. Al sana resimler işte taş gibi taşlar. 300 milyon yıllık, 500 milyon yıllık. Bir kere bakıyor çocuk. Yan yana koyuyor. Şimdi biraz önce anlattılar bir sergide. Çocuklar, ilkokul öğrencileri geliyor sergiye. Ondan sonra bakıyorlar yan yana. Söylüyorlar, abi diyorlar, bu aynı, hiç değişmemiş. Evrim falan yok bunda, yani bir değişiklik yok. Bu kadar yani zaten. Onun için öğrenciler kendi özgür iradeleriyle karar veriyorlar. İnşallah.
Tabii hocamızın yaratılış atlasından sonra böyle gerçekten bir şok etkisi oluştu. Yani evrimciler böyle işte ara fosil deyince yani acayip her yer ara fosil kaynıyor. Ondan sonra yani acayip uçuyorlardı. Hocamız yaratılış atlasını çıkardıktan sonra herkes gördü ki ara geçiş fosili diye bir şey yok. Bir tane bile.
Geçiş formu diye bir şey yok gerçekten.
Evet, olmadığı anlaşıldı. Bu sefer dediler ki ya işte her canlıda değişikliğe varmak zorunda değil. E tamam, değişikliğe varmış olanını getirin dedi hocamız. 10 trilyon vereceğim dedi. Eski parayla. Yine 3 yıldır bir şey yok. Ses seda yok. Ara geçiş formu diye öne sürdüklerinin tamamı zaten yanlış ve çoğunda zaten sahtekarlık olduğu anlaşılıp örtbas edilmeye çalışıldı. Yani fiyasko ile sonuçlanıyor gerçekten çoğu. Yani böyle bir durumda artık ne diyeceklerini şaşırdılar. Hı. Böyle bütün canlılar ara geçiş formu diyenler oldu artık. Yani şokun etkisiyle. Yani ne dediklerini bilmiyorlar artık şu anda.
İnşallah. Yani neticede şimdi din o kadar güzel bir şey ki inşallah. Din üzere yaşadığı zaman insan kalbi tam olarak huzur buluyor, mutlu oluyor her bakımdan. Sağlığı düzeliyor, hayatı bambaşka oluyor. Allah güzel bir hayatla yaşatırız diyor. Yani kalpler sadece Allah'ı anmakla huzur bulur. Bununla ilgili bir filmimiz vardı. Hazırsan onu gösterelim mi?
İnsanların büyük çoğunluğu bütün çabalarına rağmen bir türlü gerçek anlamda mutluluğu yaşayamazlar. Bunun için dünya hayatında insanın aklına gelebilecek her yolu denerler. Her seferinde yeni ideallerin peşinden koşar ve bunları elde ettiklerinde mutluluğu da yakalayacaklarına inanırlar. Kimi zaman iyi bir dost ya da arkadaş arayışı, kimi zaman maddi beklentiler, kimi zaman da manevi istekleri olur. Bu istek ve beklentilerin her biri arzu ettikleri şekilde gerçekleşse bile sonuç yine her zaman bekledikleri gibi olmaz. Bir türlü gerçek anlamda daimi bir mutluluğu tadamazlar. Çoğu zaman iç dünyalarında yaşadıkları bu tatminsizliği dışarıya yansıtmamaya çalışırlar. Ama her ne kadar mutluluk taklidi yapsalar da aslında içten içe gizli bir azap yaşarlar. Hayatlarını sürekli üzüntü, sıkıntı ve stres gibi manevi acılar içinde geçiren insanlar için bu huzursuz yaşantılarının yanında bir tehlike daha vardır. Sağlıksız bir yaşam. Çünkü bu ruh hali psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp insan bedeninde de fiziksel olarak çeşitli etkilerle kendisini göstermektedir. İnsana mutluluk ve huzur verecek yegane yolsa Allah'a yönelmek, her olayın, her işin Allah'ın izniyle ve Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini anlamaktır. İşte bu önemli gerçek son dönemde yapılan birçok bilimsel araştırmanın da konusu olmuştur. Örneğin Amerikan Sağlık Araştırmaları Ulusal Merkezi'nden David B. Larson ve ekibi tarafından derlenen araştırma sonuçlarına göre bu ülkedeki dindar ve inançsız kişiler arasında yapılan karşılaştırmalar çok şaşırtıcı sonuçlar vermiştir. Bu araştırmada dindarların dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre kalp hastalıklarına %60 oranında daha az yakalandıkları, intihar oranının %100 daha düşük olduğu, tansiyon bozukluğuna çok daha düşük oranlarda yakalandıkları gibi çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. tıp dünyasındaki önemli bilimsel kaynaklardan Tıpta Uluslararası Psikiyatri Dergisi'nin yayınladığı bir araştırmadaysa, kendilerini inançsız olarak tanımlayan kimselerin hem hastalıklarla daha fazla uğraştıkları hem de kısa bir ömür sürdükleri bildirilmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre inançsız kişilerin mide bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimalleri inançlı insanlara göre 2 kat daha fazla, solunum yolları hastalıklarından ölme oranlarının ise %66 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Tıpta uzmanlar buna benzer sonuçları psikolojik etki olarak açıklarlar. Bunun anlamı, inancın insanların moralini yükselttiği ve moralin de sağlığa katkı sağladığıdır. Allah'a inanan, ona dua eden, ona güvenen insanların diğerlerinden hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarının nedeni yaratılışlarına uygun davranmalarıdır. İnsanın yaratılışına aykırı olan felsefe ve sistemler insanlara hep acı, hüzün, sıkıntı ve bunalım getirmektedir. Huzurlu ve rahat bir psikoloji ise ancak Kur'an ahlakının eksiksiz yaşanmasıyla mümkündür.
Bakın hocamdayız.
Evet, yani videoda da izledik. Ayette zaten net bir şekilde Allah bildiriyor. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin bulur buyuruyor Allah. Yani zaten baktığımızda genel insanlara şeytan sürekli bir vaat veriyor. Yani şunu yapınca mutlu olacaksın, şunu yapınca kalbin tatmin olacak. İşte bak şuraya git. İşte orada daha mutlu olursun, şunu yap, işte şunu alınca zaten tamam yani diye böyle sürekli olarak vaatte bulunuyor. Ama mesela onu yaptığı zaman kişi veyahut da şeytanın o söylediği şeyi yaptığı zaman hiçbir şekilde kalbi tatmin olmuyor ve mutlu olamıyor. Sadece Allah'ın bildirdiği gibi Allah'ı andığı zaman, mesela biz şu anda Allah'ı anıyoruz inşallah. Allah'ın delillerini, iman hakikatlerini anlatıyoruz, Kur'an'dan hakikatleri anlatıyoruz. Ancak bu şekilde kalpler tatmin oluyor. İnşallah. Ayetlerde de inşallah bu net bir şekilde belli. Evet, i̇nşallah. Kapatacağız galiba programımızı. Sonuna geldik.
Evet. Akşam program herhalde tekrar
evet,
olacak.
Yani yarın saat 12'de birazdan dün akşamki ilk yayının tekrarı olacak. Saat 17'de Yaratılış Delilleri programı olacak. Canlı yayın.
12'de Adnan Oktay ile Gece Sohbetleri,
Gece Sohbetleri programının tekrarı olacak. Saat 8'de, akşam 8'de Gece Sohbetleri programının ikincisinin, dün akşamki yine tekrar olacak. Ve 22'de de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri canlı yayın olacak inşallah. Yarın da yine aynı saatte, saat 10'da Bilim ve Yaratılış programıyla biz burada olacağız inşallah.
İnşallah.
Herkese
İnşallah.
Hayırlı günler diliyoruz.
Herkese mutlu bir gün dileyelim ve programımızı kapatalım.